Ayrım 85.
Sayfa 971. Henry amca, ben devlet parlamentosu ile övünç duyuyorum, üyelerini de takdir ediyorum dedi. Eşli, onlar yetenekli ve akıllıdırlar diye cevap verdikten sonra bakışlarında kaygılı bir ifade belirdi ve karamsarlığını şu cümleyle açıkladı. Göreceksiniz, işler bundan sonra daha da karışacak. Hayır canım, durum şimdikinden daha kötü olmaz Eşli. Niçin olmazmış? Düşününüz bir kere. Siyahların temsilcilerinden oluşan bir parlamentomuz olduğunu varsayınız. Sonra bir zenci hükümetimiz olacağını varsayınız. Ayrıca askeri yetkililerin de bugünkünden daha abuk sabuk düzenlemeler yaptığını varsayınız. Bu sözleri işiten Scarlett'in gözleri korkudan büyüdü. Sorunun gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başladı. Eşli, Georgia için hangisi daha iyidir hiç düşündünüz mü diye sordu. En doğru çözüm yolu nedir? Parlamentonun yaptığı gibi bu yasa değişikliği ile uğraşmak mı, yoksa işleri çıkarlarımıza en uygun biçimde düzenlemeye çalışarak gururumuzu kırmak mı? Sözün kısası hepsi aynı kapıya çıkar. Çünkü ellerimiz ayaklarımız bağlı. Scarlett onu dinlerken sabırsızlanıyordu. O eşinin soruna iki ayrı açıdan baktığını sanıyordu. Acaba eşli sözlerinin anlamını fark ediyor mu diye düşünürken de kaygılanıyordu. Büyük baba Meriwether, eşli demek radikal olup cumhuriyetçi oyu vermeye kalkışıyorlar öyle mi diye şaka yaptı. Ortalıkta sıkıntılı bir sessizlik yaşanıyordu. Scarlett Archie'nin elini tabancasına götürüp daha sonra da çektiğini gördü. Çünkü Archie, Mrs. Melanie'nin kocasının aşağılanmasına tahammül edemezdi. Ashley'nin gözlerinde öfke parladı. Tam konuşacağı sırada Henry Hamilton söze karıştı. Haydi büyük baba, Allah sana neyi uygun görürse onu yapsın. Scarlett, özür dilerim senden. Büyük baba sen haksızsın. Ashley'e böyle söylememeliydin. Büyük baba Meriwether donuk bir sesle, Ashley'nin düşüncelerini savunmak için sana ihtiyacı yoktur dedi. Ashley konuşurken sesi titriyordu. Ben ayrılık konusunun erdemine hiçbir zaman inanmadım. Ama Georgia birlikten ayrıldığı zaman onun peşinden gittim. Bir savaşın gerekliliğine hiçbir zaman inanmadım. Ama ne olursa olsun devletim için dövüştüm. Şimdi de Yankileri daha çok kızdırmak gerektiğine inanmıyorum. Ama devlet parlamentosu bu yolu izlerse ben de onun arkasından giderim. Henry Hamilton kaygılanmaya başladı. Archie diye bağırarak Ashley'nin susmasını sağladı. Sonra sert bir sesle, Mrs. Scarlett'i evine götür, onun burada bir işi yok dedi. Kadınlar politika ile ilgilenmezler, neredeyse küfürleşme başlayacak. Haydi Archie, güle güle Scarlett. Araba Peachtree sokağından inerken Scarlett'in kalbi korkudan hızlı hızlı çarpıyordu. Devlet parlamentosunun bu anlamsız davranışı kendisi için bir kötü durumun doğmasına neden olacak mıydı? Acaba Yankiler onun iki bıçka atölyesine el koyarlar mıydı? Archie ilk kez kendiliğinden konuşmaya başlamıştı. Ben eskiden toprak testi ile demir testi öyküsünü dinlemiştim. Ama toprak testinin demir testinin üzerine atıldığını hiçbir zaman ne gördüm ne de duydum. Yankiler zencilere bayılıyorlar ve onları bizden daha efendi yapmaya karar vermişler. Scarlett, onlara bayılmak mı? Allah belalarını versin onların diye birden öfkeyle patladı. Onlara bayılmak ha? Hepsini kurşuna dizmeli. Onların hatalarına karşılık Yankileri kızdırmak yerine yapılması gerekeni neden yapmadılar? Bizi mahvetmek istiyorlar. Archie tek gözüyle Scarlett'e baktı ve buz gibi bir sesle "Direnmenden işlerin hemen çözümlenebileceğini mi sanıyorsun?" dedi. Ah şu kadınlar, kadınların keçiler kadar bile onurları yok. Bıçka atölyelerinde çalıştırılmak üzere Scarlett 10 kürek mahkumunu tuttuğu zaman Archie dediğini yaptı ve artık onun yanında çalışmaktan vazgeçti. Melanie boş yere rica etti. Frank de boş yere gündeliğini arttırdı. Ama Archie kararında ısrar ediyordu. Melanie'ye, Pitipet'e, India'ya ve onların dostlarına seve seve hizmet ediyor ama Scarlett'in arabasını sürmüyordu. Eski kürek mahkumunun kendi davranışlarını yönlendirmeye kalkışması Scarlett'in canını sıkıyordu. Daha da kötüsü, ailesi ve onunla iş ilişkileri olan insanlar Archie'ye hak veriyorlardı. Frank Scarlett'in mahkum çalıştırma kararına karşı çıktı ama sonuçta hiçbir şeyi değiştiremedi. Eşli de kürek mahkumu çalıştırılmasına karşı durdu. Ancak o Scarlett'in parasal durumu düzelir düzelmez bunların yerine yine zenci işçileri tutacağına ilişkin söz vermesi üzerine kürek mahkumlarının çalışmasına razı oldu. Aile dostları da bu kararı pek ağır biçimde eleştirdikleri için Melanie, Pitipet ve Frank onların yüzlerine bakamaz oldular. Peter ve Dadı da kürek mahkumu çalıştırmanın sonu felaket olur diyorlardı. Kısacası Scarlett hariç herkes başlarına felaket gelmiş insanların bu durumundan yararlanmaya kalkışmanın kötü bir şey olduğunda görüş birliğine varmıştı. Scarlett ise kendini öfkeli bir biçimde şöyle savunuyordu. Sizler esirleri çalıştırmakta neden bir sakınca görmüyordunuz? Ama bu çok farklıydı. Esirler hiçbir zaman kürek mahkumlarıyla aynı durumda değildiler. Esirlik zamanında zenciler bugünkünden çok daha mutluydular. Scarlett, bıçkı atölyesinin yönetimini Hük'ten aldı. Onun yerine Johnny Gallagher ile anlaştı. Johnny ona kürek mahkumlarını bulan kişiydi. Scarlett de bir zindan mahkumu çetesine işlerini teslim etmekten korkmuyordu. Johnny, ''Demek bana yetki veriyorsunuz öyle mi?'' diye kurşuni ve soğuk görünümlü gözlerini çevirerek sordu. ''Evet, size yetki veriyorum. Sizden bütün istediğim bıçkı atölyemin işlerini yürütmeniz ve gerekli olduğunu sağlamanızdır.'' ''Tamam, anlaştık. Ben sizin adamınız oldum. Mr. Wellburn'e kendisinden ayrılacağımı söyleyeceğim.'' Johnny Gallagher duvarcıları, marangozları, dülgerleri yanına topladığı zaman Scarlett kendini yeniden doğmuş gibi hissetti. Johnny tam onun aradığı insandı. Yanında çalışanlara karşı sert olan bu adam, Scarlett'in ne istediğini gayet iyi anlıyordu. Frank ondan söz ederken, ''Bir İrlandalı ile bir serüvenci bir araya geldi.'' diyordu. Ama Frank'in beğenmediği özelliği onu Scarlett'e bağlıyordu. O işini bilen bir İrlandalının değerli bir asker olduğuna inanıyordu. Çünkü Johnny paranın değerini biliyordu. Daha ilk haftadan itibaren Scarlett'in umutlarını boşa çıkarmadı. Johnny 5 kürek mahkumu ile Hugh'un 10 zenci ile yaptığı işten daha fazlasını üretti. Bir de patronunu iş yerinde başına dikilmiş olarak görmek istemediği için Scarlett'in boş zamanları oldu. Bu durum genç kadının arayıp da bulamadığı bir şeydi. Çünkü Scarlett Atlanta'ya geldiği günden beri sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyordu. Johnny, ''Siz odun satmak, ben de odun üretmek zorundayım.'' dedi. ''Kürek mahkumlarının kampı kadınlara göre bir yer değildir. Belki bunu size söylemeye başkası cesaret edememiştir. Ama ben sizin siparişlerinizi vaktinde yetiştirdiğim için bunu söyleyebilirim.'' ''Ben Mr. Wilkes gibi her gün rahatsız edilmekten hoşlanmam.'' Mr. Wilkes'ı harekete geçirmek gerekiyor ama beni değil. Johnny'nin eşliği için söyledikleri Scarlett'i üzdü. Çünkü bu adamın sözleri genç kadının kabul etmek istemediği kadar gerçekleri içeriyordu. Bu arada eşli de zencilere göre kürek mahkumlarıyla daha fazla üretim yapabiliyordu. Mahkumları emrinde çalıştırmaktan utanç duyuyordu ama Scarlett'e söyleyecek bir şeyi yoktu. Scarlett eşliği de ortaya çıkan değişimle fazlaca ilgileniyordu. Onun güzel kumral saçları ağarmaya başlıyordu. Omuzları yorgun bir adamınki gibi çökmüştü. Çok az gülümsüyordu. Önceleri Scarlett'in kalbini fetheden o yakışıklı insana gün geçtikçe benzemez oluyordu. Sanki görünmeyen bir kurt onu hem içten hem dıştan kemiriyordu. Yüzündeki acı ifade ender olarak gülümsediği anlarda bile kaybolmuyordu. Scarlett onun başını iki elinin arasına almak, göğsüne yaslamak, gümüş gibi parlayan saçlarını okşamak için can atıyordu. Ona, ''Lütfen bana söyleyiniz, sizi solduran nedir? Derdinizi bana açıklayınız ki size derman olayım.'' diyebilmek için yanıp tutuşuyordu. Ama onun çekingen ve her zaman dalgın olan hali, uzak kalmasına, Scarlett'in bir türlü ona uzanamamasına neden oluyordu. 13. Aralık ayına ait günlerden biri olmasına rağmen, güneş St. Martin yazını aratmayacak kadar sıcaktı. Pitipet'in bahçesindeki meşe ağacının üzerinde rüzgara direnen birkaç kızıl ve kurumamış yaprak vardı. Yoncalar artık sarımtırak bir renge dönüşüyordu. Scarlett çocuğunu kollarına alarak verandaya çıktı ve gölgede kalmış olan birkaç sandalyeyi çekerek güneşe karşı oturdu. Üzerinde yeni bir yeşil elbise, başında da Piti halasının armağanı olan kenarları işlemeli bir başlık vardı. Hamileliği boyunca ödünü patlatacak kadar çirkinleştikten sonra böyle güzel ve çekici olmak ne hoş bir şeydi. Bir süre bebeğine ninni söyledi. Onun uyuduğunu görünce şarkı söylemeye başladı. Sokaktan nal sesleri duydu. Bir at onların evine doğru yaklaşıyordu. Balkona tırmanan asmanın ve öteki ağaçların dalları arasından Red Butler'ın eve doğru geldiğini gördü. Red babasının öldüğü gün Atlanta'dan ayrılmıştı. O günden beri de ortalıkta gözükmemişti. Scarlett onun cenaze töreninde bulunmayışına üzülmüştü. Ama şimdi Red'in bakışlarından kaçmak istiyordu. Onun tunç rengindeki yüzünü gördüğü zaman Scarlett'te utanç ile korku arasında değişik bir duygu uyanıyordu. Bahçenin parmaklığı önünde durdu ve büyük bir ustalıkla attan sıçradı. Scarlett kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissetti. Onun yüzü Wade'in her zaman ondan yüksek sesle okumasını istediği bir kitaptaki adamın resmine çok benziyordu. Scarlett resmi anımsayarak, onun kulaklarının üstünde bukleleri ile dişleri arasında bir bıçağı eksik. Bu Red bir haydut ya da değil ama benim boğazımı sıkamaz ya diye düşündü. Ağaçlı yoldan çıkıp Scarlett ile karşılaşınca neşeyle "Bonjour" diye bağırdı. Genç kadın yeni bir elbise giymiş olmasını bir talih eseri olarak nitelendirdi. Başlığını düzeltirken onun da elbisesine uyduğuna çok sevindi. Red'in bakışlarından kendisini güzel bulanın yalnız kendisi olmadığını anladı. Red gözlerini Scarlett'in üzerine dikmiş, büyük bir ilgiyle bakıyordu. "Bir çocuk daha öyle mi? İşte bu sürpriz oldu Scarlett" diyerek Ella Lorena'nın çirkinliğini saklayan örtüyü kaldırdı. Scarlett, "Ne kötü adamsınız" diye cevap verdi ve kızmış göründü. "Birbirimizi görmeyeli yüzyıllar mı oldu? Ne var ne yok Red?" "Evet, çok oldu görüşmeyeli. İzin verin de bebeğinizi kucağıma alayım. Yok yok, korkmayın. Bir bebek nasıl tutulur ben bilirim. Bugüne kadar bir yığın garip işler yaptım ben. Bak bak, Frank'e ne kadar çok benziyor ufaklık. Kocanızın bütün atlarına sahip, yalnız favorileri eksik. Üzülmeyin, bir süre sonra onlar da çıkar." "Bu imkansız, çünkü kollarınızdaki bebek bir kızdır." "Kız mı? Ya, daha iyi. Çünkü oğlanlar anne ve babalarına çok zarar verirler. Artık oğlunuz olmasın Scarlett." Artık çocuk istemediğini söylemek üzereyken dilini tutmasını bildi. Gülümsedi ve Red'in bir tartışma başlatmasını önlemek için, bir sohbet konusu bulmak için başını eğdi. "Bu sefer nerelere gittiniz? Yolculuğunuz iyi geçti mi?" "Ta Küba'ya, New Orleans'a ve daha başka yerlere. Scarlett, bebeği çabuk al. İşiyor sanırım. O kucağımdayken mendilimi çıkaramam. Hoş bir çocuk ama üstümü sırılsıklam yapacak." Scarlett bebeği dizlerine koydu. Red yere elbiselerinin tozlanacağını önemsemeden oturdu. Cebinden çıkardığı gümüş tabakasından bir sigara alıp yaktı. Scarlett biraz somurtarak, "Çok sık New Orleans'a gidiyorsunuz ama bu gidişlerin nedeni hakkında bana bir bilgi vermiyorsunuz" dedi. "Ben büyük bir iş adamıyım Scarlett. Benim bu kente gitmemin nedeni işlerimdir." Scarlett, "Oo, büyük iş adamı" diyerek küstah bir tavırla güldü. "Siz hayatınızda asla çalışmadınız. Siz gereğinden fazla tembel bir adamsınız. Siz Capit Bagger'ların namuslu olmayan işlerine ortak olursunuz ve karın yarısını cebinize indirirsiniz. Bu arada da Yankee memurlarını kandırmayı ihmal etmezsiniz. Onların biz çaresizlerden çaldıkları paraları paylaşırsınız." Red neredeyse gülmekten bayılacaktı. Biraz sakinleştikten sonra, "Memurları kandırmak ve benim gibi yapmak size de hoş gelir" dedi. Scarlett kızgın bir biçimde cevap verdi. "Asla." "Öyleyse bugünlerde büyük bir dalavere çevirmek için yeterli paraya sahip oldunuz. Kiraladığınız bu kürek mahkumları sanırım size iyi para kazandırıyorlar." "Bak hele, benim kürek mahkumlarımdan nasıl haberiniz oldu?" "Dün geldim ve geceyi böyle Dajortuy'de geçirdim. Burası kentin bütün dedikodularının yapıldığı bir kahvedir. Bana göre terzi atölyelerinden daha iyi bir yerdir. Herkes sizin kürek mahkumları kiraladığınızı ve bıçka atölyesinin yönetimini şu korkunç Gallagher'a verdiğinizi anlatıyor. Gallagher mahkumların canını çıkartıyormuş." "Yalan." Scarlett bu dedikoduya çok kızdı. Öfkesinden bütün vücudu titredi. Bu iddiayı çürütmek için, "Gallagher onların canını çıkartıyor olsa buna ben izin vermem." "Sizden habersiz bir şeyler olamaz mı? Kuşkunuz mu var? Böyle bir suçlamayı üstü kapalı olsa bile nasıl yapmaya cesaret ediyorsunuz?" "Ah, çok üzgünüm. Bin kez affınızı rica ederim Mrs. Kennedy. Niyetlerinizin, amaçlarınızın çok saf olduğunu biliyorum. Ama bu durumunuz, Johnny Gallagher'ın bugüne kadar rastlamadığım bir kaya parçası olduğunu söylememi engellemez. İş müfettişleri geldiği zaman başınız sıkıntıya düşebilir. Dikkat etseniz iyi olur." "Siz kendi işinize bakınız. Ben kendi işlerimle ilgilenirim. Bir daha da bana bu kürek mahkumlarından söz etmeyiniz. Bu adamlar lanetlidir ama bu iş yalnız benim sorumluluğumdadır. Haydi bakalım, New Orleans'da neler yaptığınızı bana anlatın. Herkesin söyledikleri doğru mu?" Scarlett birden sustu. Herkesin söyledikleri sözü de nereden çıktı diye düşündü. Kendini toparlayarak yalanını sürdürdü. "Evet, diyorlar ki sizin New Orleans'da bir sevgiliniz varmış. Evleneceğinizi de söylüyorlar. Bu doğru mu Red?" Uydurduğu yalan Scarlett'in hoşuna gitti. Çünkü o uzun zamandan beri Butler'ın bu gezilerinin iç yüzünü öğrenmeyi merak ediyordu. Bunu da açıkça sormaya çekiniyordu. Bu arada Rhett'in evleneceğini de düşünerek küçük bir kıskançlık duyuyordu. Rhett'in yüzündeki ifade değişti. Scarlett'e o kadar uzun ve dikkatli baktı ki genç kadının yüzü kızardı. ''Eğer evlenirsem bu sizin canınızı sıkar mı?'' Scarlett gözlerini ondan kaçırmak için Ella Lorena'nın örtüsünü düzeltmeyi bahane ederek başını eğdi ve hafif titreyen bir sesle ''Dostluğunuzu kaybetmek benim için iyi olmaz.'' dedi. Rhett, ''Bana bakın Scarlett.'' diyerek genç kadının yüzüne bakmasını istedi. Scarlett utangaç bir tavırla yavaş yavaş başını kaldırdı ve tekrar kıpkırmızı oldu. ''Çok meraklı dostlarınıza şunu söyleyebilirsiniz. Benim evlendiğim gün herhalde büyük bir istek duyduğum bir kadını elde etmemin imkansız olduğunu anladığım gündür. Bugüne kadar da hiçbir kadınla evlenecek derecede bir ilişkim olmadı.'' Scarlett kendine işkence yapılıyormuş gibi acı duyuyordu. Onun yine aynı yerde ''Ben evlenecek adam değilim.'' dediği ve kendisine metresi olmayı önerdiği geceyi anımsıyordu. O korkunç cezaevi serüveninde gözünün önünde canlanıyordu. Aynı zamanda Rhett'in kendisinin düşüncelerini anlamasından da utanıyordu. ''Sizin bu önlenemez merakınızı gidermeye razı oldum. Beni New Orleans'a çeken bir kadın değildir. Bu gezilerimin nedeni bir çocuk, küçük bir erkek çocuğudur.'' ''Küçük bir erkek çocuk mu?'' Scarlett bu beklenmedik açıklama karşısında bütün sıkıntılarını unuttu. ''Evet, yanlış duymadınız. Ben onun vasisiyim. Ona bakmak zorundayım. O New Orleans'da bir pansiyonda kalmaktadır. Sık sık onu görmeye giderim.'' ''Ona armağan mı götürüyorsunuz?'' Scarlett, ''Demek bunun için Wade'in hoşuna gitmesini biliyor.'' diye düşündü. Rhett, ''Evet.'' diye soğuk bir sesle cevap verdi. Üstünde zorla bir şeyi açıklayan bir adam hali vardı. Belli ki canı sıkılıyordu. ''Güzel mi? Hem de ne kadar? Uslu mu bari? Ne gezer? Tam bir piç kurusu. Doğduğuna üzülüyorum. Erkek çocuklara pek tahammül edilemiyor. Daha başka bir şey öğrenmek istiyor musunuz?'' Rhett'in öfkeli bir hali vardı, kaşları çatılmıştı. Gereğinden çok şeyleri söylediğine üzülüyor gibiydi. Scarlett, ''Eğer bu konu canınızı sıkıyorsa üzerine düşmem.'' diye yüksek bir sesle cevap verdi. Ama daha fazla şeyler öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Rhett'i öfkelendirmek için gülerek, ''Her şeye rağmen bu muhafız rolünde sizi pek başarılı olarak kabul etmiyorum.'' dedi. ''Sizin görüşünüz sınırlıdır.'' Rhett bu kısa cevabından sonra sigarasını içmeye koyuldu. Scarlett, onun kendisini küçümseyen sözüne karşılık onu yaralayıcı bir cevap bulmak için boş yere düşündü durdu. ''Bunu kimseye anlatmamanızı rica ederim. Ama bir kadından ağzını açmamasını dilemek imkansız bir şey istemekten farksızdır.'' Scarlett, ''Sır saklamasını bilirim.'' diye cevap verdi. ''Doğru mu söylüyorsunuz? İnsanın sizde ummadığı iyi huyları keşfetmesi çok hoş oluyor. Haydi Scarlett, somurtma artık. Size karşı nazik davranmadığım için üzgünüm. Ama bunu biraz da hak ettiniz. Haydi biraz gülümseyiniz. Ben tatsız bir konuya girmeden bir dakika eğlenelim hiç olmazsa.'' Scarlett, ''Aman tanrım, bana eşiden ve bıçkı atölyesinden söz edecek.'' diye düşündü. Hemen gülümseyerek gamzelerini gösterdi. Böylece Rhett'in tatsız konuya değinmesini önlemeye, hiç olmazsa geciktirmeye çalıştı. ''Başka nerelere gittiniz Rhett? Herhalde bütün bu süreyi New Orleans'da geçirmediniz.'' ''Hayır, bir ay Charleston'da kaldım. Babam öldü. Ah, çok üzüldüm. Yok canım, önemli bir şey değil. O ölmekle kötü bir şey yapmış olmadı ve ölümü beni fazla etkilemedi.'' ''Rhett, böyle söylemeyiniz. Bu korkunç bir şey.'' ''Eğer üzüntülü bir tavır takınsam daha mı iyi olurdu?'' Aramızda hiçbir sevgi ve şefkat bağı kalmamıştı. Babamdan daima azar işittim. Oysa bütün yaptıklarını kötülediği kendi babasına o kadar çok benziyordu ki. Ben büyüdükçe o beni daha çok pençesine alıyordu. Ben de hakkımdaki görüşlerini değiştirmek için hiçbir şey yapmıyordum. Babamın benden istediği çok sıkıcı bir şeydi. Sonunda bana Charleston centilmeni olmayı öğretti ve beni beş parasız sokağa attı. Ben çok keskin bir nişancı ve çok usta bir pokerciydim. Açlıktan ölmemek ve tam bir prens gibi yaşamak için bütün yeteneklerimi ortaya koydum. Bir butler'ın geçimini kumarla sağlaması öyle feci bir şeydi. Bu yüzden babam benim annemle konuşmamı da engelledi. Savaş sırasında abluka dolayısıyla Charleston'a gittiğim zaman annem benimle buluşmak için bin bir dolap çevirmek zorunda kalmıştı. Herhalde bütün bunların ona olan sevgimi artırmak için yapılmadığını anlamışsınızdır. Ama açıkladığınız bu bilgilerden benim hiç haberim yoktu. Evet öyle. Babam geleneklerine bağlı gerçek bir centilmendi. Yani hiçbir şey bilmezdi. Zekası sınırlıydı ve kendisine özgü hiçbir düşüncesi yoktu. Eski geleneklere bağlı kişilerin bütün özelliklerine sahipti, küstahtı. Benim yiyeceğimi kestiği ve artık ben yokmuşum gibi hareket ettiği için herkes ona çok hayrandı. O, eğer sağ gözün sana hakaret ederse onu çıkar atasözüne uygun hareket etti. Ben onun sağ gözü büyük oğluydum. O intikam almak için beni çıkarıp attı. Red bu anılarını anlatırken biraz gülümsüyordu ama bakışları yine donuklaştı. O ölünce bana yaptıklarının hepsini affedebilirim ama unutamayacağım şey anneme ve kız kardeşime yaptıklarıdır. Savaş bittikten sonra onlar babamın hatası yüzünden yokluk içinde yaşadılar. Çiftliğimiz yanmış, pirinç tarlalarımız bataklığa dönmüştü. Babam vergilerini veremediği için Charleston'daki evimiz satılmıştı. Annem ve kız kardeşim zencilerin bile istemedikleri iki küçük odaya sığınmışlardı. Anneme para gönderdim ama babam iade etti. Birkaç kez kız kardeşime para vermek için Charleston'a gittim. Nasıl haber aldı bilmiyorum ama o paraları ele geçirmiş. Kız kardeşime öyle bağırıp çağırmış ki zavallı onun ölümünü ister olmuştu. Doğal olarak bu paralar da geri döndü. Annemle kız kardeşimin nasıl yaşadıklarına aklım ermiyor. Erkek kardeşim elinden geldiğince onlara bir şeyler veriyordu. Annem ve kız kardeşim sonunda dostlarının şefkatlerine sığındılar. Halanız Ölay'ı çok iyilik yaptı onlara. O annemin en iyi dostlarından biridir. Ona elbiseler verdi. Aman tanrım, annem sadaka bile almak zorunda kaldı. Ölay hala, ama Red benim gönderdiklerimden başka onun hiçbir şeyi yoktur. Olur şey değil. Demek o paralar sizden geliyormuş. Bunları size ödememe izin verir misiniz? Bu güzel öneri Scarlett'in yüzünü güldürdü. Elbette izin veririm. Scarlett'in bu memnun tavrı Red'in gözünden kaçmadı. Gülümseyerek, ''Ah Scarlett, paradan söz edildiği zaman gözleriniz nasıl da parlıyor?'' dedi. ''Damarlarınızda İrlandalı kanı yerine İskoçyalı ya da Yahudi kanı mı dolaşıyor acaba?'' ''Nefret edilecek bir insansınız Red. Ölay halaya yardım ettiğimi söylerken sizi asla kırmak niyetinde değildim. O beni altın babası sanıyordu ve durmadan benden para istiyordu. Ben de olan parayla da bütün Charleston kentini besleyemem ya. Peki babanız neden öldü? Bir hastalığı var mıydı?'' Açlıktan öldüğünü sanıyorum. Bu onun için iyi olmuştur. Çünkü annemle Rosemary'nin çektikleri aklıma geldikçe yüreğim sızlıyor. Bataryada onlara bir ev satın aldım. Şimdi hizmetçileri de var. Paralarının nereden geldiğini bilmek istemiyorlar. Niçin? Charleston'ı bilirsiniz. Oraya gittiniz değil mi? Ailem yoksul olabilir. Ama soyluluğu elden bırakmaz. Oysa bu parayı bir kumarbazdan aldıkları öğrenilecek olursa onurlarını daha fazla koruyamazlar. Annem ve kız kardeşim, babamdan önemli bir servet kaldığını sanarak rahat ve mutlu yaşıyorlar. Bizimkilerin onun sayesinde rahat bir hayat sürdüklerini sanmaları, kuşkusuz babamı mezarında rahatsız ediyordur. Bir bakıma onun öldüğüne üzülüyorum. Çünkü o ölmeyi ne kadar çok istiyordu. Onun istediği bir şeyin gerçekleşmesini istemem. Niçin ölmek istiyordu? Onun gerçek ölümü generalliğinin teslim olduğu gündü. Bu gibi şeyleri bilirsiniz. Yeni durumlara asla uyum sağlayamadı. Hep eski güzel günlerden söz ediyordu. Red, yaşlı adamlar hep böyle olurlar. Scarlett kendi babasına ve Will'in onun için söylediklerini düşünüyordu. Yok efendim yok. Örneğin Henry amcanıza bakınız. Şu ihtiyar kedi Mr. Merivetra bakınız. Muhafız kıtası ile birlikte yola çıktığı zaman sanki hayatla yeni sözleşme imzalamış gibiydiler. Bana öyle geliyor ki onlar o günden sonra daha gençleştiler. Şimdi hayattan daha çok tat alıyorlar. Bu sabah ihtiyar Merivetra rastladım. Rene'nin arabasını kullanıyordu. Gelininin havayilikten kurtulduğu günden beri kendisini 10 yaş daha genç hissettiğini söyledi.